Merhaba, iyi akşamlar. Çavuşesku'nun Termometresi'ne hoş geldiniz. Bu akşam 125. yayınımızı yapıyormuşuz. Benim sertlerime bakmayın, ben çok azında yayına eşlik ettim. Ama Demir Başlar'la birlikteyim bu akşam. Onları tebrik etmek lazım belki. Bütün bu yoğun gündemle uğraşırken bir yandan işler, bir yandan bu yayın, bilmiyorum, bir şeyleri toparlamaya çalışıyoruz. Aslında bunu da konuşmak istiyorum. Daktilo'ya olan yönelik tepkiler, belki Daktilo'nun bunu uzun zaman cevap vermemesi ve nihayet aslında Bilgehan Hoca'nın Twitter'da paylaştığı tweetle birlikte bir aksiyon alınacağı meselesi. Bununla başlayacağım. Altılı Masa gündemini biraz özetlemek istiyorum belki kısaca. Sonra seçim ekonomisi, bununla bütünleşik TOKİ projesi açıklandı ve Şangay'da verilen görüntüler. Bilgehan Hocam, başlamak istiyorum. Daktilo'nun dava açacak olması, bu zamana kadar neden hiç aksiyon almadığı meselesi, bunu nasıl yorumlamak lazım? Neden şimdi harekete geçiyoruz?
Şimdi geçenlerde Jung'un bir cümlesini paylaştım ben sosyal medyada. Beni de çok etkiledi. İlkel insanların nesnelerle olan ilişkisine dair bir cümle bu. Nesnelerin işlevinden ziyade onların kendilerinde uyandırdıkları izlenim, hayal ile gerçek karışımı, bir fantezi dünyasının nesneleri tanımlayışını beraberinde getiriyor. Yani mesela bir aslan gördükleri zaman aslanın parçalayıcı, yırtıcı, kendi hayatını devam etmek için et tüketmek zorunda olan bir hayvan olduğundan ziyade onu kendi hayal dünyalarında, kendi imaj dünyalarında başka bir yere koyuyorlar, kutsallaştırıyorlar. Veyahut bir yılanı, veyahut bir akrebi, evrim sonucu oluşmuş bir varlık, bir yaratıktan ziyade kötücül güçlerle özdeşleştiriyorlar. Çünkü onlarda bıraktığı izlenim o. İlkel insan tam olarak böyle bir şey. Şimdi ilkel insan tarih öncesi yaşadı ve soyu tükendi diyemeyiz. Yani halen daha insanlar çok çocukça bu ilkel insanın hayal ve fantezi karışımı dünyasına yakın bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Yani 2022 senesinde de böyle insanlar var. Daktilo meselesi biraz böyle. Yani Daktilo'nun ne olduğundan ziyade, Daktilo'nun ne yazdığından, ne söylediğinden ziyade insanların Daktilo hakkında bir fikirleri var ilginç bir şekilde. Ve bu fikirler aslında bize Daktilo hakkında bir şey söylemiyor. Bu insanlar hakkında bir şey söylüyor. Yani İlkan'ın güzel bir cümlesi vardı. Başka bir ülkeye gittiğiniz zaman gördükleriniz o ülke hakkında değil, sizin hakkınızda bir şeyler söyler diye. Yani Daktilo'yu yorumlayanlar da biraz böyle. Yani insanlar işte yalan, gerçek, doğru, yanlış, bildikleri yarım yamalak ne varsa İşte Daktilo'nun üzerine boca ettiler. Böyle bir şey var yani. Hani baktığımız zaman toplumda genel itibariyle temsili az fakat sosyal medyada çok sesi çıkan ve bir şekilde etrafına bir kalabalık toplayarak güçsüz gördüğü herhangi bir grubu, kişiyi linç ederek bir haz duyan insan toplulukları Daktilo'yu linç etmiştir geçmişte de, bugün de. Bu böyledir. Bunun siyasal bir karşılığı da yoktur. Yani libertaryanlar da linç etmiştir. Öcalancılar da linç etmiştir. AK Partililer de linç etmiştir. Ulusalcılar da linç etmiştir. Trans aktivistler de linç etmiştir. Halbuki Daktilo trans aktivistlerin linç edeceği bir yayın politikasına sahip değil. Daktilo Kürt sorununu inkar eden bir oluşum da değil. Daktilo mesela bu göçmen meselesinde birçok gruptan önce Avrupa Birliği geri kabul anlaşmasını eleştiren bir oluşumdur. Daktilo Türkiye'nin sınır ve nüfus politikasını oldukça sağlıksız bulmaktadır. Bu açıdan baktığınız zaman son derecede vatansever bir çizgisi vardır bazı açılardan. Yine baktığınızda Daktilo liberal toplumların temel prensiplerini sonuna kadar savunur. Medeni dünyanın, uygar dünyanın varoluşuna hizmet eden temel önermeleri Daktilo savunur ve varoluş gayesi bunları Türkiye'de tahkim etmektir. Dolayısıyla yani bizim kişisel problemlere sahip, bunu da bir ideolojiye sahip olarak dindirebileceğini düşünen insanlar tarafından linç edildiğimiz doğrudur. Bizi linç eden insanların bize en az okuyan, en az izleyen insanlar olduğu da doğrudur ve biz buna karşı şu ana kadar pek tepki göstermedik. Bunun sebebi de içinde yaşadığımız durumu anlıyoruz. Yani Türkiye otoriter bir sistemle yönetiliyor. Otoriter sistemler sadece iktidarın doğrudan etkilediği alanları değil, iktidar etkisi dışında kalan alanları da travmatize eder. İnsanlar çocuklaşır, sağlıklı düşünemezler. Öyle ki sürekli olarak iktidar tarafından baskı altında tutulmuş kişiler kendi mikro iktidar alanlarında daha güçsüz gördükleri, kendilerine zarar vermeyeceğine inandıkları kişileri, aktörleri, grupları hoyrat bir şekilde ezmeye, onları linç etmeye eğilimlidirler. Ala el-Asvani'nin bu diktatörlük sendromu kitabında yazar onu. Hüsnü Mübarek Mısır'ın muhalif grubu kimdir? Müslüman kardeşlerdir, değil mi? Müslüman kardeşler özgürlükçü bir program yerine ateist bir yazarın linç kampanyasına öncülük etmiştir. Çünkü orada bir mikro iktidar alanı vardır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu tip sistemler insanları travmatize eder. İnsanları ergenleştirir, çocuklaştırır, hırçınlaştırır. Bir şekilde streslerini, bir anlamda betalıklarını unutmalarına yarayabilecek linç alanları sağlar. Bu linç alanları da böyledir. Şimdi onu Milan Kundera da anlatıyor. Sosyalistlerin içeri attığı insanlar, sosyalist parti tarafından tasfiye edilen, önde gelen sosyalist entelektüelleri hapishanede dövdüler ve gardiyanlar bunu zevkle izledi. Anlatabiliyor muyum? Yani içeri atılan insanların içeri atılmasına itiraz eden sosyalistleri dövdü içeridekiler. Öyle söyleyeyim. O yüzden otoriter sistemler böyle insanların birbirine karşı öfkelendiği, illa hükümete karşı olmasına gerek yok, birbirine karşı öfkelendiği, birbirini yok etmek istedikleri, birbiriyle uzlaşmak istemedikleri ve bulabildikleri her alanda kendilerini çok üstün hissetme ihtiyacıyla doldukları bir hayat yaratır. Biz de bunu anlayışla karşılıyoruz. Üstelik sosyal medya kullanıcıları genç arkadaşlar. Yani hayat koşulları çok kötü. Ben bir üniversitede öğretim üyesiyim. Sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde, yemekhane önündeki sırayı görüyorum. Öğrencilerin ne kadar zorlukla hayatta kaldıklarını görebiliyorum. Çok belirsiz bir geleceğe doğru ilerliyorlar. Büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Maddi manevi büyük bir çıkmaz içindeler. Yani mesela ben öğrenciyken geleceğe dair çok umutlarım vardı benim. Öyle bir Türkiye içerisinde öğrencilik yaptım. Fakat bu arkadaşlar çok büyük bir karmaşa içerisinde yaşıyorlar. Ve ileride bir noktada hayatın gerçekleriyle tanıştıkları zaman bize söyledikleri laflardan da mahcup olacaklarını veya fikirlerini değiştireceklerini düşünüyoruz. Şimdi genç çocuklara dava açacak değiliz. Hatta ben kişisel olarak engellemiyorum da onları. Yani istedikleri kadar küfür edebilirler, hakaret edebilirler. Çok önemli değil yani. Fakat bu Ahmet Sonuç meselesi çok ilginç. Çünkü bir tweet zinciri yapıyor. Tweet zincirinde benden ve Daktilo'dan bahsediyor. Ve bizden bahsettiği tweet hakikaten zincirin geri kalanıyla çok alakasız. Tamamıyla oraya iliştirilmiş gibi. Yani Democratic Progress Institute diye bir kurum var. Bu kurum çözüm sürecinde çok aktif rol oynadı. Ben hani burada Twitter'da soru soranlara cevap vermiyorum. Çünkü soru sormak bir iktidar aracıdır. Cevap verdiğiniz anda başka birisinin iktidarını kabul etmiş olursunuz. O yüzden hiç cevap vermiyorum ama şunu söyleyeyim. Hani Taraf Gazetesi'nde 2013 Mayıs'ında yazdığım ilk yazı bir yazı dizisiydi. Ve Çatışmasızlık mı Barış mı isimli bir makaleydi. Burada çözüm sürecinin 2013 Mayıs'ında Erdoğan ve Öcalan'ın kişisel ihtirasları, kişisel çıkarları için ortaya atılan bir maske olduğunu ve kısa zamanda kanlı bir çatışmaya döneceğini iddia etmiştim. Mesela çözüm süreci sırasında o genç arkadaşlar bilmiyorlar ki ben sürece muhaliftim. Sürecin metodolojisine muhaliftim. Yine İngiltere'deki doktora sonrası çalışmalarımı yürütmek için King's College'a gittim. Orada bir kitap yazdım. Peace Process Between Turkey and the Kurds, Anatomy of a Failure diye. Bu kitap çok ses getirdi ve Democratic Progress Institute yetkilileri bu kitabın basılmaması için uğraştılar. Rutluca bu kitap basılırsa eğer kendi enstitülerinin yazarlarının kitaplarını Rutluç'tan çekeceği ultimatumunu verdiklerini öğrendim ben. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Öcalan'ı muhatap alan bir sürecin başarısız olacağını düşünenlerdendi. Doğrudan Öcalan'ın muhatap alındığı ve siyasi aktörlerin dışlandığı süreçlerin barış getiremeyeceğini düşünenlerdendi. Yıldıray Or başka türlü düşünebilir. Nagihan Alçı başka türlü düşünebilir. Yani benim açımdan bu insanların ne düşündüğünün çok önemi yok. Böyle düşünmeleri de çok mahsurlu değil. Yani onlar farklı düşünürler. Otururuz konuşuruz. Ben kitabımı yazdım, makalelerimi yazdım. Herhangi bir noktada da oturup konuşuruz. Fakat bizimle ilgili sıkıştırılan tweet sanki böyle bir meseleden dolayı ben karşı çıkmışım ve aramızda böyle bir ihtilaf olmuş. Democratic Progress Institute çerçevesinde bir proje yürütülürken biz birbirimizle tartışmışız gibi bir mesele olarak yansıtıyor. Tamamıyla fake news. Fake. Yani hiç böyle bir şey yok. Fake. Yani DPI ile benim yolum hiçbir yerde kesişmedi. DPI ile yolu kesiştiği için Yıldıray Oğur'la tartışmadım. DPI ile Yıldıray Oğur'un çalışmasından da zerre rahatsız değilim. Umurumda da değil. Bu bir fake news. İkincisi, bana maklubeci diyorlar. Ben hiç Fethullahçı olmadım. Böyle bir hiyerarşik yapılanma içerisinde hiç yer almadım. Dini tarikat ve cemaatlere pek de saygı duymam. Çok da dindar bir insan değilim zaten. Yani uzun yıllardır dindar bir insan değilim. Bir Anadolu şehrinde doğdum büyüdüm. Geleneksel Müslümandık hepimiz. Ama bu benim ailemde de pek İslamcı yoktur. Geleneksel Müslüman olarak, bir Anadolu ailesi olarak işte ibadetlerimizi yapardık. Yani Ramazan'da orucumuzu tutardık. Cuma günleri namaza giderdik. Ama üniversiteyi bitirdikten sonra ben de o kadar da dindar olmadım yani. Onu söylemek isterim. Ve hayatımı da çok çok açık yaşadım. Hiçbir konuma, hiçbir mevkiye bir tarikat cemaat bağlantısıyla gelmedim. Yani ben yeterlik sınavında 3 kere, 3. seferde geçtim. Yani Bilkent'te yeterlik sınavını zor geçtim. Doçentlik dosyam Fethullahçıların her yere ele geçirdiği sırada reddedildi. Sadece nüfus cüzdanı fotokopisini koymadığım için. Ve dosyam çok iyiydi. 3 kere de doçent oldum, onu söyleyeyim. Yani genel itibariyle böyle bir cemaat bağlantısıyla motive olmuş bir insan değilim. Bir hiyerarşik bağ kurmuyorum. Kaldı ki yani 2012-2013 senesine kadar liberaldim ama liberal bir kurumla da pek bir alakam yoktu. Ben Bilkent kampüste işte Rothbard, Nozick falan okuyordum. Yani öyle çok Türkiye siyasetiyle de çok yakından ilişkili değildim. Yani İlkan mesela bilir beni o yıllardan. Hiçbir zaman böyle olmadım. İşte Facebook'ta falan yazıyorduk. Mesela yetmez ama evetçi değilim. Çok aslında o önemli bir şey. Böyle yani durum bu. Hani Taraf Gazetesi'nde yazdım ama 5 kuruş para almadım. Kadrolu yazar değildim. Dışarıdan yazılarımı gönderdim. Böyle bir durum var. Yani bu çok net bir iftira. Herhangi bir Fethullahçı kurumla bağlantım yoktur. Hesabım yoktur. Bir şeyim yok. Yok yani. Hani böyle bir şey. Ve aile hayatım da zaten aşağı yukarı ortada. Beni hiç tanımayan, hiçbir yazımı okumayan bir insan bana Fethullahçı diyor. Ki Fethullah Gülen terör örgütü var. Yani bu bir risk oluşturuyor. Hem benim için hem ailem için. Ve bu insanın 700 bin takipçisi var. Yani örgütlü bir defamation, itibarsızlaştırma kampanyası olduğu kanaatindeyim. İkincisi, Daktilo'nun da hani bu şekilde bir örgüt olduğunu, bir iltisak olduğunu ima ediyor. Benim kurucularından birisi olduğunu ima ederek. Daktilo 1984 yerine çok zekice, hakikaten duyduğunuz anda etkileneceğiniz tarzda Daktilo 31 kelimesini kullanıyorlar. Yani biz bu zeka karşısında çok etkileniyoruz. Nereden buldunuz bu kelimeyi de bizi böyle tahfif etmek için, bizi istihzayla topluma lanse etmek için nasıl aklınıza geldi? Şaşırıyoruz ve şapka çıkartıyoruz yani. Hani o önemli değil onu söylemeniz ama bizim için önemli olan burada bu mesele. Daha önce Akit gazetesi Daktilo'nun PKK ve DHKPC ile iltisaklı olduğunu yazmıştı. Bunu açık bir dile reddettik. Çünkü Akit gazetesinin bir şeyi yok yani, bir ağırlığı yok. Hani okuyucusu yok, bir audience yok. Yani hani Akit gazetesini okuyup kafasında bir şey yani bir kanaat geliştirebilecek birisi yok. Fakat bu insanlar, Jahreyn gibi insanlar, yani bu dijital milliyetçilik dediğimiz olgunun bayrak tutanları, 700 bin, 800 bin kişiye konuşuyorlar. Müktesebatı gelişmemiş, kavram seti gelişmemiş, ideolojiler hakkında bir bilgi sahibi olmayan, henüz o kadar çok okumaya vakit bulamamış genç insanlara bizleri böyle tanıtıyorlar. Yani maklubeci Daktilo 31. Böyle bir şey. Bunu biraz tehlikeli bulduk. Çünkü yani bu insanlar biraz önce söylediğim gibi otoriter sistemlerde zayıf olanı linç etme eğilimi ortaya çıkar. Bunun bir kültür haline gelmesini, genç insanlara bizim böyle lanse etmelerini ve yalan haber üzerinden lanse etmelerini çok tehlikeli bulduk açıkçası. Bunu söylemek isteriz. Yani yalan habere bizim tahammülümüz yok. Onu söyleyelim. Buna dava açma kararı verdik. Hem şahsım olarak hem Daktilo 1984 olarak bu tarz girişimlere dava açacağız. Bunu söyleyeyim. Yani burada biz kendimizi savunmayacağız. Biz müzakere etmeyeceğiz. Çünkü bu insanları alenen aşağılıyoruz. Müzakere edilecek kişiler, personalar değiller. Yani muhatap alıp konuşmam. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimizin itibarları hepimizin kanun önünde eşitliği olduğuna inanıyorum. Hiç kimse haysiyet celladı gibi başka insanlara iftira atamaz. Başka insanları terör örgütü üyeliğiyle suçlayamaz. Bunu yapabilmesi için elinde çok ciddi kanıtlarının olması lazım. 700-800 bin kişiye insanların itibarını yem edemez. Bu kadar açık söyleyeyim. Ve bundan sonra bu işte mücadele etme tarzımız da budur. Bize bu şekilde yaklaşan insanlar bunu göze alacaklar. Çok açık söyleyeyim. Eğer ceza almazlarsa onu da göze alacaklar. Yani neden ceza almadıklarının da bir savunusunu yapmak zorunda kalacaklar.
Ben daha ısrarcıydım aksiyon alınması konusunda ama İlkan bunu zul görüyordu aslında. Bir açıklama yapmayı ya da bir aksiyon almayı ya da ceza hukuku sorumluluğuna dair bir şeyler yapmayı. Bir de burada ifade özgürlüğü boyutu da var aslında. Ama Yaren'inkinin farklı bir şey olduğu çok açık. İşte bu 20 tweetlik bir seriye sıkıştırıldığını görüyoruz aslında. İlkan duydun mu bizi az önce?
Yok, duymadım.
Hani biz seninle hep konuştuğumuzda sen bunu çok zul görüyordun. Böyle bir açıklama yapmak ya da herhangi bir aksiyon almak ya da ceza hukuku sorumluluğu doğuracak türden herhangi bir girişimde bulunma konusunu. Ama bu sefer farklı bir şey yapmaya kalkıyoruz. Ne diyorsun?
Ya açıkçası hakikaten benim içimde ciddi bir şekilde bir boş verelim tavrı vardı. Taktik içindeki tartışmalarda falan da. Genelde tavrım da böyleydi. Ki hala içimde o tavırın ne diyeyim nüveleri var. Ama şunu da söyleyeyim. Bilgehan'ın anlattığı Müslüman kardeşler örneğini ben biliyorum. Yani onu o hikayeyi ben de biliyorum ve o hikaye gerçek. Çünkü ve genel olarak da muhalif kamuoyuna bakıyorum. Muhalif kamuoyundaki tartışmalara bakıyorum. Burada işte son günlerin popüler terimiyle toksik, belki zehirli bir hal görüyorum. Yani muhalefet içerisinde bir iktidar alanını bir iktidarsızlık sonucunda diğer muhaliflerin üzerine binerek oluşturmaya çalışma çabası görüyor. Bunun artık bu hastalığın durmasının, bu hastalığın bir şekilde bitmesinin Türkiye, bırakın muhalefeti, Türkiye demokrasisi Türkiye için iyi olacağını düşünüyorum. Yani birazcık da şöyle bir şey var. Ben samimi olarak bir, gerçekten samimi nefret görsem daha fazla mutlu olacağım neredeyse. Şu an gördüğüm şey bir iktidarsızlık karşısında bir mikro iktidar alanı arama çabası. Bu insanlarda. Yani bunu ben daha aşağılık görüyorum açıkçası. Hakikaten samimiyetle nefret edenlere bile daha çok saygım var. Öyle bir durum var ki şu anda ülkede 20 yıllık bir Tayyip Erdoğan idaresi var. 21 yıl oldu. Hiç kimse bir şey söyleyemiyor. Hiç kimse bir şey diyemiyor. Türkiye'de hukuk bitmiş durumda. Demokrasi bitmiş durumda. İnsan hakları bitmiş durumda. Ekonomi yerlerde. Kurumlar çökmüş durumda. Televizyonlardaki diziler bile kötü. Ve siz geliyorsunuz en sonunda işte burada 2-3 tane muhalife bir bağırmaya çağırmaya çalışıyorsunuz. Bu halin, bu tavrın sonlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Bunu belki de genel olarak bu atmosferin dağılması açısından ben biraz anlamlı görüyorum. Yani bir ara vardı işte Alevilere hakaret etti diye Alevi stand-upçı için davalar açılmıştı falan. Yani bu iktidarsızlığın sonucudur biraz bu hal. Bana onu hissettiriyor. Yani kendisi de muhalif olan insanların bu halinin biraz normalleşmesi gerektiğine inanıyor. Ve gerçekten de neden sorusuna da yine insanın kötülüğünden öte bir neden çok da bulamıyorum. Çünkü bedeli yok. Yani hakikaten de bu insanlar bu yüzden bunu yapıyorlar. Şu an Türkiye'de ben bunu geçen Ayşe ile yaptığımız yayında söylemiştim. Yani işte Milliyetçi Hareket Partisi ile bir meseleleri olduğu zaman bir noktadan sonra o meselenin şiddetle bir bağının olduğunu gördüler ve sustu insanlar gözümüzün önünde. Yani gözümüzün önünde. Yani birkaç ay içerisinde biz yaşadık. Şu an Milliyetçi Hareket Partisi adı anılmıyor yani. Ve şu an yaşanan şey sadece bu. Ya burada sadece kaba kuvvete anlam veren insanlar var karşımızda. Yani ve bunun tartışma falan tarafı yok. Ve bugün mesela bizim hedef alınıyor olmamız veyahut da işte başka birilerin falan. Yani sadece ben bir bedelsizlik alanı ve orada bir şey durumu vardır ya böyle cezaevine girersiniz orada anlatırlar filmlerde işte oradaki koğuştaki en ufak işte güçsüze saldırın vurun da işte size sonra kimse saldıramasın bir şekilde. Yani öyle bir hissiyat var şu an biz ve bunun artık sonlanması gerekiyor. Medeni tartışma ortamı böyle kurulmaz yani. Hakikaten de böyle kurulmaz. Komik yani hakikaten komik. İnsanların hali de komik Türkiye'de ve şöyle söyleyeyim başkasının sopasıyla başkasını dövmeye çalışan aşağılık insanları görmekten üzülüyorum. Çünkü öyle ya da böyle hani liberallik deniyor. Yani ben liberal kimliğimi çok fazla doktrinal bir şekilde ifade edebilecek kabiliyette birisi değilim ama az çok liberalliğin şunu içerdiğini biliyorum. İnsana dair bir iyimserlik içerir liberallik. Yani liberaller iyimser insanlardır. Yani insanların özünde bir iyilik barındırdığına inanmak isteyen insanlardır. Yani biz çünkü insanların içinin özünde bir kötülük olduğuna inansaydık daha muhafazakar insanlar olabilir. Daha fazla koruyalım insanlar. Hani sınırları, kısıtları savunan, bir şekilde yapıları savunan ama özgürlükleri savunduğunuz zaman bir şekilde ya bunun insanın özünde iyi olacağını, bir şekilde bir doğal bir nizama doğru işin gideceğini, bir şekilde kaostan bir şekilde bir düzene doğru bir öyle ya da böyle bir evrimin olacağına inanan insanlar. En azından doğanın, insanlığın bir şekilde ileri gideceğini savunan, belki ilerlemeyi ya bir az da olsa hafiften biraz inanmaya çalışan insanlar. Ya şu hakikaten üzüyor, şu hal, tavır, şu psikoloji üzüyor yani. Bunun sonu nereye gider? Daha ileride konuşuruz. Yani seçimleri konuşacağız, seçimden sonrasını konuşacağız. Ama bu zehirli atmosferin dışında bir tartışmanın olması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden de bu defalık mesela Bilgehan'la da konuştuk biz bunu. Ben hakikaten yani 6 ay önce falan Bilgehan abi yapma derdim. Açıkçası. Ya gerek yok falan derdim. Dedim yani, dedim de çok. Artık demiyorum ya. Çünkü biraz o şey örneği beni etkiledi. Yani Müslüman kardeşler örneği beni etkiledi açıkçası. Biraz onu yaşıyoruz. Yani yaşadığımız şey o. Ben de Bilgehan'ın yanında bu konuda tamamen durduğumu söylemek durumundayım. Yani açıkçası biz birazcık daha tartışıyorduk bu konuda. Çünkü bizler işte ifade özgürlüğüdür, işte hakaret edilebilir bize, biz şey öyleyiz böyleyiz. Hakikaten de bu konular bizim için netameli konular Maya. Yani anlatabiliyor muyum, böyle biz başka bir şeyde olsaydık yani belki çok daha rahat tavır alabilirdik. Bizim için zor konular bu harekete geçmesi. Yani geçiyorsak da bir sebebi vardır, öyle söyleyelim. Neyse, ben bu kadar söyleyeyim.
Bu işte bilmiyorum, 2-3 ayda bir tekrarlayan bir süreç aslında. Yani ya bizden biri hedef tahtasına oturtuluyor ve bunlar bu kadar böyle masum, bireysel böyle birkaç hesabın ya işte size ne aptal insanlarsınız falan gibi bir yerden de yapılmıyor.
Ya hatırlıyorsun o yani. Olarak, ya, şimdi şöyle söyleyeyim, biraz özür dilerim kesiyorum. Şimdi şahsen hikayeleri vardır. Ya, onlar da o tarafına da bir aynen katılıyorum. Muhtemelen dediğin gibidir de. Ama şöyle söyleyeyim, bu zehirli atmosfer beni daha çok ürkütüyor. Yani burada birinin üzerine tepinmekten, bu böyle zevk alınmasından rahatsızım açıkçası. Yani böyle bir kötücüllükten ben rahatsızım esas. Biraz bu puslu havanın dağıtılması gerektiğine inanıyorum. Yani ve gözümün önünde olmuş şeyler var. Benim bir hafızam var, az önce söyledim, tekrar söylüyorum. Yani birkaç ay önce birileri MHP konuşuyordu. Birkaç olay oldu, konuşulmamaya başlandı. Gözümün önünde oldu bu. Yani çok da falan değil. İşte belli kurumlar konuşulmuyor hala. Neden konuşulmuyor? Biliyoruz çünkü. Bu kadar. Bunlar çok böyle değil yani. Bu insanlar da ve bunları konuşamayan insanlar tarafından da bir şekilde muhalefet tartısına çıkartılıyor. Komik yani. Hakikaten komik. Bu kadar söyle.
Ya evet, işte o bireysel noktalarda haklısın. Sonuçta insanlar yayını beğenmeyebilir, hoşnut olmayabilir, düşünebilir, çok saçma olduğunu düşünebilir. Bunda bir sıkıntı yok ama bu dediğim gibi 2-3 ayda bir tekrarlayan, içimizden birinin mutlaka bir hedef tahtasına oturtulması, işte ne bileyim benim bile bu saçma sapan bir tecavüz bilmem ne şeyi vardı ya, yok işte Nazi döneminde işbirliği yapan Fransız kadınları tecavüz ederlermiş de bilmem neymiş de falan. Yani manyak bir şey yani bu ve bunun organize olduğunun aslında bilmiyorum bir şekilde anlaşılması belki gerekiyor. Eğer normal bir hukuk devletinde olsaydık yargıyla ilgili işte ceza hukukuna ilişkin doğacak sorumlulukta belki bunun da deşifre olması söz konusu olabilirdi. Çünkü bunlar muhtemelen bağlantılı ve organize doğru şekilde ilerliyorlar.
Doğru.
Ama iyi dilekler diyelim, ne diyelim.
Ya şimdi burada Maya şunu söylemek lazım. Senin yaşadığın şey ve seninle beraber birkaç gazetecinin beraberce yaşadığı şey.
Yani İlkan, 2000 takipçisi olmayan bir Twitter hesabını nereden aklına geliyor mesela, değil mi? Ya bu garip işte. Bu
benim şöyle söyleyeyim, ben senin yaşadığın şey öyle bir şey ki mesela insanların Türkiye'de düşün, o zamanlar işte kadınların tacize uğramasına dair bir tepkileri vardı. Bu tepkinin kökenini de psikolojik konuşuruz ayrı mesela. O tepki mesela öyle ya da böyle bir samimi tepki alıp hakikaten mesela olan tepkinin nasıl toksikleştiğini görüyorsun. O zaten bu kötücüllüğün sonucu. Yani oradan böyle sana tecavüz imalı şeyler atılıyor falan ve bunlar neredeyse yarı resmi, yarı legal, yarı illegal bir şekilde hesaplardan atılmaya başlanıyor ve organize atılıyor. Ya bu, siz ne yapıyorsunuz siz? Siz böyle bir yandan ya hakikaten yaşadığın şey içinde açıkçası geçmiş olsun diyeyim tekrar. Korkunç bir şeydi. Ve şunu gösteriyor zaten senin yaşadığın şeydi bizim açımızdan. Bir tepkinin haklı olması kadar gerçekten üslubu da önemli. Yani oradaki mesela o yüzden üslup kötü olunca en sonunda hani komik oluyor ama hani haklıyken haksız durumu. Hakikaten o ya şimdi bu, ve onu düşürecek şekilde o tepkiler gösteriliyor ve en son düştüler zaten. Ve devamında da yaşanıyor bazı şeyler. Ve senin yaşadığın için tekrar geçmiş olsun diye. Neyse.
Ya geçmiş olsun zaten. Önemli değildi aslında da işte diyorum ya burada bir organize bir şey var. Bunu afiş etmek önemli ya da kayıtlara geçmek önemli ya da işte bunu takip eden insanlara söylemek de önemli. Israrla ben de siz bunu reddediyordunuz ama daha farklı bir şey yapmış olacağız şimdi. Ben mutluyum o yüzden. Alınan ben aksiyondan dolayı.
Organize bir durum meselesi de var orada. Bir de şöyle bir şey var. Yani şu anda çok politik bir toplum ortaya çıktı. 7'den 70'e herkes siyasetle ilgileniyor ve siyaset aslında bir pazar haline geldi. Herkes bir şeyi anlamlandırmaya çalışıyor. İlişkileri, işte siyasi güç dengesini, insanlar geleceklerini tahmin etmek istiyorlar ve burada gerçekten bir pazar ortaya çıktı yani hani baktığımız zaman. Şimdi burada dolandırıcı çok olur. Bu işi paraya tahvil etmek isteyen adam çok olur. Yani bugün çok konuşan adamlar işte magazin gündemde olsaydı magazin gazetecisi olacaklardı. Yani magazin yıldızlarıyla böyle muhatap olmaya çalışacaklardı. Anlatabiliyor muyum? Yani siyaset yerine, siyasi partiler yerine magazin konuşacaklardı. İşte İlkan yazmış ya Savaş Ayın A takımı meselesi. Yani bir aralar öyle bir program vardı ve dünyadaki en felsefi konuları en boş adamlara tartıştırırlardı. Yani böyle hani sanat için mi sanat, toplum için mi sanat? İşte tartışanlar kim? Bakıyorsun abuk sabuk adamlar, tamam mı? Ya,
Levent Oran vardı o zaman.
Yani Levent Oran, işte bir de Levent İnanır. Kadir İnanır'a yetmiyor. O gelmiyor. Mesela Levent İnanır'ı çağırıyorlar. Ve işte bir tane manken, bir tane şarkıcı, tamam mı? Böyle bir tane esnaf. Böyle getirirlerdi, tamam mı? En böyle felsefi konuları, hakikaten üzerinde çok düşünmeyi, konuşmayı sevebileceğiniz konular en vulgar, en vahşi şekilde tartışılır. Siyasi belirsizlik dönemlerinde nedense böyle bir ihtiyaç oluyor toplumlarda. Çünkü Savaşay bunları yaptığı zaman işte 2000-2001 yıllarıydı galiba, değil mi? Yani o zaman da bir siyasi belirsizlik vardı. İşte ekonomik kriz vardı. Şimdi herkes siyasetle ilgili. İşte herkes sorunlarla ilgili. İnsanlar çok da dışarı çıkamıyor. Televizyonları var bir tek kriz olduğu için. Şu anda da yani insanlar dışarı çıkamıyor. Herkes sosyal medya başında. Günde 80-90 tane tweet atıyor mesela insanlar. Çok fazla bu. Hani sürekli olarak akışı takip ediyorlar. Dolayısıyla orada bir pazar oluşuyor. Yani şu anda da bir kriz durumundayız. İktisadi zorluklar var. İnsanlar evlerinde. Sadece telefonları var yani. Anlatabiliyor muyum? Çok fazla eğlenceye para ayıramıyorlar. Dolayısıyla böyle çok büyük siyasi problemleri iki küfür ederek, iki böyle racon keserek, hızlı konuşarak falan çözebileceğini düşünen insanlar var. Ve böyle hani çok kısıtlı bir kavram setine sahipseniz dünyayı da öyle algılıyorsunuz. Yani sadece mesela iki renk biliyorsanız, kırmızı ve mavi, sizin dünyanızda turuncu diye bir renk olmaz. Açık kırmızı dersiniz ona. Ya da lacivert diye bir renk olmaz, ona koyu mavi dersiniz. Çünkü iki tane renk biliyorsun. İki tane kavramımız var. Şimdi bu adamların da elinde iki kavram var. İki kavram olduğu için dünyayı iki kavramla okuyorlar. Hızlı konuşuyorlar ve o iki kavramın dışında herhangi bir şeye rastladıkları zaman mutlaka bir yere tıkıştırmaya çalışıyor. Tıkıştıramayınca da adam dönüp kendisinin müktesebatının zayıf olduğunu itiraf etmek yerine seni oraya sıkıştırıyor. Kalabalığı da yakalayıp işte seni linç ettiği zaman her şey yerli yerine oturuyor. O yüzden bu böyle bir piyasa oluştu. O piyasa insanları oraya doğru çekiyor. Buradan çok para kazanan olur. Buradan çok dolandırıcı çıkar. Buradan çok tacizci çıkar. Yani bu piyasadan. Zaten çıkıyor. Buradan çok zengin olan çıkar. Yani mesela adamın ne iş yaptığını bilmezsiniz ama işte bilgisayar başında yüz binlerce lira para kazanır. İnsanları da ahlaksızlaştırır. Herkes daha fazla dikkat çekmek için daha radikal şeyler söylemeye başlar. Bak bu dibe doğru bir yarıştır aslında. Herkes daha kararlı olur. Herkes daha keskin fikirli olur. Herkes daha cellatlaşır. Çünkü ne kadar afilli küfür ederseniz, ne kadar başka insanları ipe çekerseniz, ne kadar bu işi bir gösteri sanatına dönüştürürseniz o kadar çok ilgi çeker, o kadar çok para kazanırsınız. Sizin ilgi çektiğinizi gören insanlar size o kadar çok para verir. O ilgisini çektiğiniz insanlara hitap edebilmeniz için. Bu işler biraz böyledir. Yani hani bu adamlar çok büyük fikirlere sahip ya da ideolojik olarak büyük motivasyonları olan insanlar değil. Değiller. O yüzden çok normal. Bunu aşmamız lazım. Yani seçimleri ben bu açıdan da çok önemli görüyorum. Yani yeniden bir tansiyon, yeniden bir siyasallaşma üretmeyecek bir sonuçla seçimden çıksak, toplum şöyle bir sakinleşse, Twitter'da mesela daha gündelik hayat esprileri dönse, fena olmaz aslında. Yani çok fazla siyasallaştık. Benim apolitizm üzerine çok ciddi tezlerim var. İlkan biliyor. Geçmişte yazdım, yayınladım da bunları. Mesela o zaman bana en çok sosyalist arkadaşlar itiraz etmişti. Apolitikliği övdüm diye. Ama onlara demiştim yani politikliğin bir de böyle yüzleri var. Yani sadece sosyalist ya da devrimci bir politiklik olmaz hayatta. Daha gerici politiklikler de olabilir. Yani bunlar da çok gerici politik tutumlar. Maalesef böyle çözüm olarak aşırılıklara karşı apolitizmi bize getirebilecek bir seçim bekliyorum. Onu umuyorum.
Ya konuları hızlıca toparlamaya kalkacağım. Altılı masayı o kadar çok konuştuk ki onu sona atıyorum. Şu seçim ekonomisini konuşalım istiyorum biraz. İlkan orada ne dersin sen? Bu TOKİ projesi açıklandı falan bir şeyler ama enflasyona bağlı olduğunu söylüyorlar. Bunun çok ciddi bir borçlanma yaratacağı. Yani işte asgari ücretle geçinen insanlar için falan çok zorlayıcı olacağı aslında. O kadar da cezbedici bir özelliği olmadığını söylüyorlar ama bu proje açıklandı ve deniyor ki bu gerçekten Erdoğan'ın oy oranını etkileyebilir. Seçim ekonomisini yapacaklarını bekliyorduk aslında. Bu TOKİ projesi sence istedikleri iyimi kazandırabilecek mi? Ne dersin?
Şimdi hükümetin son ekonomik açıklamalarına göre baktığımız zaman ciddi bir bütçe açığı zaten bekleniyor. Bunlar söylenmiş durumda. Bu konuda Bilgehan'ın da bilgisi vardır. Hükümet harcamaları arttırmayı hedefliyor. Bir defa onu söylemek lazım yani harcamalar artacak. Ben enflasyonla ciddi bir mücadele beklemiyorum. Bir yayında dediğimi söylüyorlar ama dedim mi demedim mi bilmiyorum da bu doğru bir laf vardır hakikaten. Enflasyonu yükselten hükümet de yani esas düşüren hükümet sıkıntı çeker. Yani hükümetin o yüzden enflasyonu düşürmek gibi bir talebi olduğunu, amacı olduğunu hiç düşünmüyorum ben. Çünkü enflasyonu düşürecek bir irade, bir vatanseverliği ben bu hükümette görmüyorum. Onu söyleyeyim. Yani enflasyonla mücadele edecek kadar bir kararlılık, bir sebat, bir ciddiyet bu hükümette yok. Onu söyleyelim. Harcamalar artar ama. Harcamalar daima artacaktır. Devam edeyim. Burada sizin gördüğünüz şekilde gerçekten de bir defa en dar gelirli insanların bu şekilde konut almalarının imkansız olduğunu görmek zor değil. Bir defa konutun %10'unu kadar peşinatı bizim Daktilo'daki haftalık bülteninde Dr. Caner Gereğin belirttiği gibi fakir fukaranın ödemesi imkansızdır. Artı devam edelim. Memur maaşı oranına bağlanacak, oranında zamlanacağını söylüyorlar bu taksitlerin. Aslında bana kalırsa ölçülü bir tercih ama bu da fakir fukara için ciddi bir risktir. Yani sonuçta enflasyonla beraber çok basit söyleyeyim. Benim mesela anneannemin geliri artmadı teknik olarak memur maaşı kadar. Yani ve neden artmadı? Çünkü bir kira geliri vardı dükkandan. O zammı yapamazsınız. Çünkü pandemi vardı mesela. Yani hani ve bir pandemi zamanında da dükkan kirası zammı. Bu çok en basit örnekler. Ciddi geliri olan insanlar açısından bunlar küçük risklerdir. Yani geliri kirayı rahatlıkla, hani o taksidi rahatlıkla ödeyebilecek bir insan için memur maaşı oranında ödemenin artması alınabilecek bir risktir. Ama o riski Türkiye'nin en fakirleri alamazlar. Bir defa onu söyleyelim. Ama şöyle bir durum var. Türkiye'nin şu anki fakirlik durumunda Maya, yani orta ve orta üst sınıflar dahi zaten ev alamıyorlar. Yani biz bir defa öyle söyleyeyim. Yani bu açıdan bu mevcut kampanyanın hedefinin ben orta ve orta üst sınıflar olduğunu düşünüyorum. Yani ve bunun en sonunda o tarafa doğru bir hareket yaratacağına inanıyorum. Yani öyle alt sınıflar ve o alt orta sınıflar gibi bir noktada etkisi olabileceği kanaatinde değilim. Piyasayı hükümet hareketlendirmek isteyecektir. Çünkü çok açık bir şey de gözüküyor. Türkiye'de artan konut talepleri karşısında durmuş inşaat sektörü neticesinde konut fiyatlarındaki artış katlanılmaz boyutlarda. Bir şekilde piyasanın hareketlenmesine ihtiyaç var. Yani bir arza ihtiyaç var. O gözüküyor. Hükümet burada müdahil olmak isteyecektir. İstedi. Bunu kategorik olarak hatalı görmüyorum. Ama uygulamalarını göreceğiz tabii. Bütün bunların yanında şunu da eklemek lazım. Oya etkisi olur mu? Bir derece olur ama öyle inanılmaz olacağına inanmıyorum bir defa onu da söyleyeyim yani. Hani Türkiye'de bu işler öyle çok bugünden yarına değişebilir şeyler değil. Türkiye'de ekonomi de bugünden yarına bence değişmez diye düşünüyorum.
Bilgehan Hoca dönerken aslında bunu bir başka soruya birleştirmek istiyorum. Şeyi konuşuyoruz. Bu küçük Anadolu şehirlerinde ekonomik krizin yakıcılığının aynı ölçüde hissedilmediği meselesi. Bununla birleştirince bu oy oranına etki etme durumu Nasıl görüyorsunuz? Sizce etki eder mi AK Parti'nin oylarını olumlu anlamda?
Evet, yani AK Parti iktidarı hakikaten Anadolu taşrasına çok fazla zenginlik bahşetmiş bir iktidar. Bunu söylemek lazım. Hatta bu bir transfer mekanizması da oldu. Ya yani şunu kabul edelim. Yani AK Parti'nin siyasi anlatısında bir pozitif ayrımcılık meselesi var. Çünkü 10 yıllar boyunca hakkı yenmiş Anadolu insanı diye bir aktör var. Tayyip Bey onların temsilcisi olduğunu iddia ediyor. Bu insanların hakkı işte bir elit zümre tarafından gasp edildi. Dolayısıyla bu elit zümre zenginleşti. Bu elit zümre okudu. Bu elit zümre bürokrasiyi işgal etti. Dolayısıyla AK Parti iktidarında bunun geri çevrilmesi, bunun hak edene hakkının verilmesi gibi bir anlatı var. Yani bunu söylemek lazım. Dolayısıyla işte orta sınıflardan, üst sınıflardan alınan vergilerin alt sınıflara pompalanması meselesi veyahut işte servetin el değiştirme meselesi, bürokratik koltukların el değiştirme meselesi, üniversitedeki unvanların çok kolay dağıtılması aslında bu haksızlığı giderme maskesi altında sunulan şeyler. Çünkü o anlatıya göre hakikaten çok zeki, yetenekli, saf, temiz Anadolu insanları okusa da, çalışsa da, başarılı olsa da hak ettiklerini alamıyorlar. Şimdi 20 sene geçtikten sonra şunu görüyorsunuz. Aslında AKP'nin böyle zeki, çalışan, hakkını alamamış insanların hakkını savunmak gibi derdi yok. Niye bunu anlıyoruz? Çünkü muhafazakarlar arasındaki eli yüzü düzgün kim varsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dışına atıldı. Yani okumuş, başarılı, işte bir şekilde dünya çapında iş yapabilen fakat muhafazakar ailelerin çocukları da AK Parti'nin dışına atıldı. Yani AK Parti'nin iş yaptığı insanlar şu anda muhafazakar ailelerin çok yeteneksiz çocukları. Yani yetenek oranı arttıkça zaten AK Parti'ye bağımlılık da azaldığı için insanlar başka yerlere gitmeyi tercih ediyor. Anlatabiliyor muyum? Artı Adalet ve Kalkınma Partisi sadece muhafazakarların değil, sekülerlerin de çok yeteneksizlerini toplamaya başladı. Yani seküler akademisyenlerin arasında pek itibar görmeyen ne kadar insan varsa şu an Cumhurbaşkanlığı'nın kurullarında. Baktığınız zaman muhafazakar olmayan, seküler olan ama neticede akademi tarafından çok itibar görmeyen ekonomistler, uluslararası ilişkilerciler de orada. Demek ki Adalet ve Kalkınma Partisi bir magnet ve bu magnet muhafazakar zeki çocuklar yerine muhafazakar veya seküler olsun olmasın zeki, yetenekli, başarılı olmayan tamamıyla sadakat ile bir şekilde hayatlarını devam ettiren, sadık oldukları için de başkalarına karşı çok acımasız, çok hoyrat olabilen, hatta kendi ülkesine karşı da çok acımasız, çok hoyrat olabilen, Tayyip Erdoğan'ı desteklemek için vatanseverliğini bile bir tarafa bırakabilen, vatanın menfaatlerini bile buna göre yorumlayabilen, kendi sevgisine kurban edebilen insanları çekiyor kendisi. Yani hem muhafazakarların okumuş çocuklarını bir tarafa ittiler, hem de genel itibariyle ne kadar anti-entelektüel tip varsa kendi etraflarında toplamayı başardılar. O yüzden böyle bu haksızlık hikayesi gerçekten 20 senenin sonunda iflas etti. Anadolu'ya para aktarılması da benzer bir hikaye. Yani yıllar yılı geri bırakılmış bir Anadolu anlatısı var. İşte üst burjuvada toplanmış, TÜSİAD çevresinde toplanmış bir para. Bu insanlar orduya sırtlarını yaslayarak işte para kazandılar. Hatta bürokrasinin üst seviyelerine de bunu taşıyabilirsiniz. Ve Taşra'daki İslamcı anlatısı budur. Yani İslamcıların Taşra'ya lanse ettikleri İstanbul şehir hayatı hakikaten ahlaksızlıkla özdeşleşmiş, milli şuuru olmayan, işte dini değerlerle ciddi anlamda çatışma içerisinde olan, bütün sapkın ilişkileri olabildiğince yaşayan bir ilişkidir. Ve seküler dediğimiz zaman, İslamcı romanlarda da bunu görürsünüz, seküler dediğimiz zaman beraberinde sapkınlık, beraberinde hırsızlık, beraberinde hak edilmeyen bir zenginlik bir paket olarak sunuyor. Yani şimdi böyle bir gerçekliğe karşı savaş açtığınız zaman işte Anadolu taşrasında para pompalamaya başlıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Halbuki yani ne AKP'nin tasvir ettiği gibi böyle Orta Doğu toplumlarına has bir dar elitin elinde toplanmış büyük bir zenginlik var, ne de Anadolu insanı aslında o kadar kaynakların dışında konumlanmış. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü 1973 senesinden bu yana siyasal İslamcılar bir şekilde iktidarın ortağı. Yani baktığımızda CHP ile hükümet kuruyorlar, Milliyetçi Cephe hükümetleri, 2. Milliyetçi Cephe hükümetleri, ordu darbe yapıyor, 1977 seçimleri miydi İlkan? 78 seçimleri miydi? MSP İzmir adayı Turgut Özal, ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı. Yine milli görüşçülerin bir kısmı Anavatan Partisi'ne gidiyor. Daha sonra Refah Partisi'nin yerel seçim zaferleri 89'dan itibaren 94'e. Yani kamu kaynakların o kadar da uzağında değiller. Yani AKP'nin temsil etmeye iddiasında bulunduğu kesim aslında devletin çok yakınında. O kadar da uzağında değil. Hele ki soğuk savaş psikolojisi içerisinde çok da ötelenmemiş, çok da örselenmemiş bir grup. Yani o merkez çevre anlatısı aslında biraz eleştirilmeye muhtaç. O yüzden Anadolu'ya para basmanın böyle bir şeyi var, böyle bir meşruluk zemini var. Fakat bu para pompalama mekanizmaları mesela üniversiteler yoluyla yapılabilir. Mesela şehirdeki kamu yatırımları, işte devlet binalarının yeniden inşası. Mesela çoğu Anadolu'daki devlet kamu kuruluşu binası yıkıldı, yeniden yapıldı. Bu tamamen bir canlanma demek. İmar politikası tamamıyla esnetildi. Yani dağ taş birbirine benzeyen TOKİ evlerinden ibaret. Yani Anadolu şehirlerinin kendine has bir özelliği kalmadı. Ve yine bu şehirlerin verdikleri vergilere bakmaksızın büyük bir kamu pastasından pay aldığını görüyorsunuz. Belediyeler vasıtasıyla görüyorsunuz. İşte Anadolu şehirlerinden gelenler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Yaşlılık maaşı, sakat maaşı, askere giden ailelere maaş, işte sosyal yardımlar, valilik yardımları, belediye. Yani büyük bir orada. Bununla da yetinmeyip tarikatların, cemaatlerin yardımları. Bu arada bambaşka bir ekonomi var. Anlatabiliyor muyum? Yani hakikaten bambaşka bir ekonomi var. Ve bu bir şekilde ekonomi iyiyken pek göze batmıyordu ama şu anda ciddi anlamda göze batıyor. Yani nerenin, kimin gözüne batıyor? İşte büyük şehirlerde sabah 6'da kalkıp turşu gibi metrolara, otobüslere tıkışan insanların, asgari ücret için günde 12 saat çalışan insanların gözüne batıyor. O ayrışma orada ortaya çıkıyor. Çünkü Anadolu şehirleri bir şekilde doğal Adalet ve Kalkınma Partisi tabanı oldukları için korunmaya çalışılırken, yani bu insanların olabildiğince hayat standartlarına halel gelmemesine gayret edilirken, bütün fedakarlık yapması istenen kesim şehirlerde yaşayan çalışan insanlar. Yani şu anda İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de asgari ücretle çalışan bir karı kocanın, yani 11 bin lira maaş alıyorlar, hakikaten haysiyetli bir hayat sürmeleri çok zor. İki bankacı karı kocanın da haysiyetli hayat sürmeleri çok zor. İki öğretmenin de haysiyetli bir hayat sürmeleri çok zor. Dolayısıyla Anadolu'ya gittiğiniz zaman aynı gelire sahip olarak Anadolu'ya gittiğiniz zaman çok daha kolay bir hayat sürüyorsunuz. Çünkü ciddi anlamda hayatın her alanının sübvanse edildiğini çok rahatlıkla görebilirsiniz. Yani bunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Anadolu şehirleri bu krizlerden çok az etkileniyor. İşte çiftçilere verilen taban fiyat olabildiğince cömert bir şekilde veriliyor. Seçim ekonomisi bu. Ve İlkan'ın dediği enflasyonla mücadele etmeme olayı zaten tam olarak bu. Yani fiyatlar artıyor ama biz de sizin gelirinizi arttırıyoruz meselesi. Şunu söylemeye çalışıyorum. 5500 lira Malatya'da yaşayan bir asgari ücreti için iyi bir para oluyor. Çünkü Malatya'da otomobile para vermiyor, her yere yürüyerek gidebiliyor, işte gıda daha ucuz, kiralar daha ucuz falan. O refah payını arttırıyor ama 5500 lira İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da yaşayan bir asgari ücretli için hakikaten bir şey fark ettirmiyor. Böylece iki grup arasında hayat standardı açısından bir farklılık oluşuyor. Bunu seçimlerde de görüyoruz, göreceğiz de. Yani büyük şehirlerde yaşayan insanlar, emek yoğun endüstrilerde çalışan insanlar, orta sınıflar, bir şekilde sistemin yükünü sırtlayan insanlar muhtemelen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermeyecekler. Çünkü her şeylerini kaybediyorlar. Öte taraftan daha atıl kesimler, emeklerinin üzerinde gelir kazananlar, çalışmadan para kazananlar, Anadolu taşrasında yaşayıp bu sosyal yardımlaşma ağlarından faydalanan insanlar yine AKP'ye oy vermeye devam edecek. Yani burada Türkiye'de çok temel sosyolojik ayrım bence kimlik grupları üzerinden değil, bu üretime katılma ve üretim karşılığında elde ettiği refah üzerinden ölçülmeli. Çünkü son verilere göre milli gelirden çalışan kesimin aldığı pay %36'dan %25'e düştü. Bu çok vahim bir şey. Çok vahim bir tablo. Yani bunu söylemek isterim. Ya bu daha düşemez. Daha düşemez. Ve hepimiz hayatımızda görüyoruz. Bizler çalışan insanlarız. Çalışan insanların fakirleştiği, çalışmayan insanların da zenginleştiği bir Türkiye yaşıyoruz şu an. Yani benim çalışmayan bütün arkadaşlarım zenginleşiyor. Deli gibi günde 17-18 saat çalışan ben fakirleşiyorum mesela. Böyle bir şey. Böyle bir Türkiye'den bahsediyoruz. O yüzden hani Anadolu'da, evet, Anadolu taşrasında refah seviyesinin Türkiye'nin geri kalanına göre bu enflasyonla mücadele etmeme politikası gereği daha yüksek olduğunu ve AKP'nin oy tabanını orada koruduğunu söylemek mümkün.
Ya bu arada Maya, izninle şunu söyleyeceğim. Muharrem Bey'in bahsettiği anketleri gördüm. Ben o anketleri yansıtırsak da şöyle söyleyeyim. Ben o anketlere o kadar inanmıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi oyu ne kadar yüksekse geçen seçimde bence yüksek olduğu yerlerde daha az oy kaybedecek. Düşük olduğu yerlerde oran olarak daha fazla oy kaybedeceğine ben de inanıyorum. Hatta yani onu da ekleyeyim. O anketlerin de sağlıklılık noktasında bir sağlamasını yapmış oluruz bence hatta. Yani bence siz Bilgehan'ın dediğine inanmaya devam edin. Yani mesela bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi diyelim İzmir'de %10 oy kaybetmişse, atıyorum başka bir Gümüşhane'de %8, kendi oyunun %8'ini kaybetmişse o ankete daha fazla inanın. Yani öyle söyleyeyim. Geçen seçimde aldığı oyun mesela İzmir'de %15'ini kaybetmiş, Gümüşhane'de %8'ini kaybetmişse o anket sizin için daha inandırıcı olabilir bence. Biraz öyle bakın. İl bakıyorsanız hatta öyle söyleyeyim. Çünkü genelde ekonomik gerçeklikler Bilgehan'ın anlattığı gibi. Yani ve şu anda da mesela bir ara bir seçimler olmuştu hatırlayın. Orada da Denizli gibi nispeten ekonominin, gerçek ekonominin birazcık daha işlediği yerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha kuvvetli olduğunu ama kırsal olarak ekonominin işlediği yerlerde, o küçük ilçelerdeki ara seçimlerde falan, minik minik ilçelerde yapıldığı zaman, hani köy irisi yerlerde, beldelerde falan bazen oluyor, orada AKP götürüyor. Ama mesela Denizli'de ciddi bir yerde yapıldı bir defa öyle bir seçim ve orada Cumhuriyet Halk Partisi tekrar seçimi kazanmıştı ve farkı arttırarak kazanmıştı. O tarz şeyler de birazcık yerleşim yeri büyüdükçe aslında oy hareketleri daha da büyüyebilir. Enteresan bir şey olabilir Türk demografisinde. Ben hareketlerin hızlı olabileceğine inanıyorum yani. Orada onu ekleyeyim ve Bilgehan'ın anlattığı gibi Türkiye'de bir karşımızda gerçekten güçlü bir finansal ağ var. Yani o finansal ağ kuvvetli. O finansal ağın dışında bir hayat bilmeyen de çok insan var. Ya bu da Türkiye'nin ciddi bir meselesi ve burada da şöyle söyleyeyim. Devlet kurumlarının öyle bir ağ var ki, yani ben şunu da biliyorum. Şu anda mesela birçok büyükşehir belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Ve sosyal transfer çalışmalarında, işte fakir fukara yardım konusunda hiçbir gerileme yok yaptıkları şeylerde. Ve muhtemelen daha fazlasını yapmaya da çalışıyorlar. Hepsinden de az çok soruyoruz yani ne oluyor, durum ne falan. Yani ama öyle bir sıkıntı var ki şu anda mesela anlatamıyorlar. Öyle söyleyeyim. Çünkü hala Tayyip veriyor diye o şeyi zannediyorlar. Mesela belediye değişmiş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmiş vesaire, orada atıyorum işte senin Antalya'nın köyünde mesela belediye bir yardımda bulunuyor. Ama bir yandan da şey var aslında, hani belediye değişmiş
Köln'ün vesaire. Köln'ün köyünde, Antalya'nın değil.
Efendim?
Köln'ün köyünde diyorum.
Köln'ün köyünde mesela. Doğru. Ama şöyle bir durum, mesela İstanbul'un kırsalında aynı sıkıntılar yaşandığını biliyorum. Ankara'nın kırsalında böyle bir şöyle bir durum var. Bunun propagandasını da muhalefet yapmakta ne kadar mahir, tabii çok da değil AKP'ye kıyasla. Öyle bir durum var. O algıyı da yenmek kolay değil. Yani ki daha önce şey vardı. İşte muhalefet gelirse bu yardımlar durur falan da yerel seçimde dendi. Onlar durmadı, görüldü. O bir an bir oylara bir yansıdı ama onun arkasından bile hala sosyal dönüşümün bu devlet aygıtıyla, yani hem propagandası nasıl yapılır, nasıl dönüştürülür, o kolay bir konu değil. Gerçekten kolay bir konu değil. Çünkü şöyle söyleyeyim, o dini cemaatler de bunun iyi bir taşıyıcısı. Yani devleti kullanıyorlar ve evet, oradan bir rantı da yaratıyorlar. Şimdi sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi tarafı daha nötr, daha renksiz, daha bunun rantını devşirmekte daha kabiliyetsiz bir yapı AKP'ye kıyasla. Rant derken de şeyden, hani manevi rantı da kastediyorum burada. İlla ki şeyden değil yani, buradan bir kar edip yolsuzluk falan filan değil.
Bir de İlkan şöyle bir şey var. Mesela bu son zamanlarda hani Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun işte başkan adaylığı konuşuluyor. Herkes bir şey söylüyor işte. Şöyle olmaz, böyle olmaz. Orada gözden kaçırılmaması gereken bir nokta var. Bu insanlar ciddi anlamda sosyal belediyecilik yapıyorlar.
Çok.
Yani bu sosyal belediyecilik de hani Kürtlerin hayatına dokunan bir iş. Yani çok pratik bir sorunu çözüyor. Yani kreş sorununu çözüyor, süt sorununu çözüyor, gıda sorununu çözüyor, yakıt sorununu çözüyor. Şimdi biz hep böyle büyük davalar üzerinden siyaset konuşuyoruz ya. İşte mesela HDP siyaseti, Kürt siyaseti, ama aslında bak, ya da milliyetçi siyaset ya da işte muhafazakar. Aslında insanlar çok mütevazi bir hayat yaşıyorlar ve hayatlarındaki sorunların çözülmesini istiyorlar. Çok komik bir şey anlatacağım. Şimdi benim oturduğum siteye gelen yolun ışıklandırması yoktu. Belediye işte geldi, dikti. Ya abi, ben hizmet bağımlısıymışım. Çok hoşuma gitti. İnanılmaz bir şey. Asfaltı asfaltı döktü. Harika bir şey yani. Ciddi söylüyorum. Gidip gelip şeylere, lambalara bakıyorum ben. Yani hizmet bağımlısı buldum kendimi, tamam mı? Çünkü insanlar mütevazi bir hayat yaşıyorlar. Mesela geçen işte Almanya'dan bir arkadaşım geldi. İşte HDP'li akademisyenlerle bir toplantı yapmışlar. Bunlar şey diyorlar. İşte göç meselesi çok kötü bir mesele değil. Sonuç olarak çok kültürlü bir toplumun ortaya çıkması, türdeşliğin ilgası ve daha demokratik bir gelecek demek. HDP'li akademisyen böyle bir toplantıda böyle bir beyanat vermiş. Fakat aynı arkadaşım bir işte Bursa'da oturduğum mahallede Kürtlerle ve göçmenlerle beraber yaşıyormuş ailesi. Bana şunu söylüyor. Diyor ki benim tanıdığım Kürtlerin hepsi iç pazarında göçmenlerle, Suriyelilerle, Afganlarla rekabet etmekten çok rahatsız. Şimdi bakın sıradan Kürt'ün problemi ne? Onun üzerinden yani Kürtleri temsilen yapılan siyasetin söylemine. Şimdi bazen bu işler böyledir. Yani sosyal belediyecilik yapmak, işte gruplara ulaşmak, varoşlara gitmek, gece kondu mahallesine gitmek, o insanların hayatına dokunmak hakikaten böyle büyük davalardan daha önemli bir şeydir. Şimdi galiba Mısır'da da Müslüman kardeşlerinin biraz yaptığı şey buydu. Toplumun kılcal damarlarına inerek onların sağlık ihtiyaçlarını, eğitim ihtiyaçlarını, biraz işte gıda ihtiyaçlarını karşılamaktı ve böylece toplumsal desteği o insanlara hükümetin veremediği, yani işte mübarek hükümetinin sağlayamadığı imkanları sağlayarak kazanma gibi bir stratejileri vardı. İslamcı siyaset hükümeti ele geçirdikten sonra da değişmiyor. Bu sefer de kamu imkanlarını kullanarak böyle bir yola giriyor. Devletin yaptığı değil, burada onu söylemek gerekiyor. Devletin kurumsal olarak yaptığı, yarattığı bir hizmet değil. AKP'nin hatta Tayyip Erdoğan'ın kişisel inisiyatifiyle sanki cebinden para harcarcasına verdiği bir şey olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bağımlı sınıflar yaratıyorlar orada. Böyle bir şey. Bu kültürde bizi, siyaseti hakikaten aslında biraz zehirleyen, biraz da umulmadık sonuçlar, sürpriz sonuçlar getirebilecek bir noktaya getiriyor. İşte belediyeleri aldıktan sonra CHP belediyeleri de sosyal belediyecilik yapmaya başladılar. Gayet de iyi yaptılar, onu da söyleyeyim. Bu da işte beraberinde CHP'nin muhalefetin, daha doğrusu öyle söyleyelim, kendisini biraz bu hiç tanışmadığı kesimlerle tanışmasına vesile oldu. Yani biraz da hayırdan işer çıktı diyelim. Bu açıdan hani Anadolu'da AKP'nin oyu çok düşmeyebilir ama büyük şehirlerde de öte taraftan muhalefetin oyunun artacağını düşünüyorum. Yani bugün mesela HDP İstanbul İl Başkanı'nın yaptığı Kürtler İmamoğlu'na oy vermez açıklamasını çok sakil buluyorum o yüzden. Yani ben İmamoğlu'nun İstanbul'da birçok insanın hayatına dokunduğu, birçok Kürt'ün hayatını iyileştirdiğini düşünüyorum belediye politikasıyla beraber. Tabii. Böyle ya, sonuçlar da bitecektir.
Bir iki şey daha ekleyeyim. Bir de genel Türkiye'ye dair bir liberal eleştiri olsun. Biz pandemiyi de yaşadık burada seninle beraber ve şunu gördük. Ya belediyeler olmasaydı hakikaten görünürlük kalmayacaktı bir de. Nezih'le de bunu tartıştık seninle, hatırlarsın. Yani sonuçta orada bir şey kalmıyorsun. Yani Türkiye'de çünkü medya hakim zaten hükümet ve belediyelerle de öyle bir durum var ki siz sokak tabelaları, panolar vesaire, biz bir de Türkiye'de belki Maya Almanya'ya gidince fark etmişsindir. Yani Türkiye'de bayağı gözümüze bir saldırı da var sokağa çıktığımız zaman. Yani orada bir panolarla, ilanlarla, tabelalarla falan. Türkiye'de mesela Tayyip Erdoğan'ın bazı taşra şehirlerinde suratını görmeden 100 metre ilerleyemiyorsun. Öyle bir durum da var. Yani bu baskının da azalmasını sağladı Türkiye'de bu belediyelerin dönüşümü, değişimi. Hele hele pandemi döneminde de devletin gücü zaten tüm dünyada arttı ki Türkiye'de zaten bizim şanssızlığımız şu. Devlet yapısından bağımsız özel kurumların yerleri, alanları zaten yok gibiydi. AKP artık iyice bitirdi onu yani Türkiye'de. Evet. Yani şu an işte üniversite falan konuşmuyoruz artık. Öyle bir şey, medya, bunlar hani özerk alan diyebileceğimiz, alan olmasını bekleyeceğimiz yer. Burada böyle bir şey yok ya. Yani. Türkiye'de mesela Aydın Kurumu bitti. Bence bir kişiye yazar diyerek saygı duyma olayı bitti. Dikkat edin, işte atıyorum üniversite, medya bitti. Bunlar bitirildi. Yani sistematik olarak bitirildi hatta şu anda. Elde de ondan sonra şey var, hani biz de artık ne yapabiliyoruz? Devletin bir tarafını alıp oradan devletin kalan tarafına göre bir pozisyonunu ancak savunabiliyoruz. Yani burada da seçim sürecinde de bunlar önemli olacak. Yani kesinlikle. Ki şunu da söyleyeyim, ekonomik kriz de, benim bir diğer lafım da şuydu. Ekonomik kriz de hükümetin aygıtlarından, hükümetin cihazlarından bir tanesi demiştim ben. Hatta geçen seçim öncesinde söylemiştim. Çünkü hatırlayalım, yerel seçimlerin biz kampanyaların ne kadar sessiz, ne kadar renksiz olduğundan bahsetmiştik aslında. Önceki kampanyalara göre 2019 kampanyası, hatırlayalım, çok az renkli bir kampanyaydı. Sokakların nispeten sessiz kaldığı, afişlerin az asıldığı. Çünkü ekonomik kriz o zaman da başlamıştı ve biz kampanyaların ne kadar başarısız, ne kadar sönük geçtiğini söylemiştik. Çünkü bir defa şu var, siyasetçiler de ekonomi içerisinde iş yapıyorlar ve onlar da para kaybediyorlar. Ve o yüzden kampanya yapılamıyor. Bu da öyle bir durum yaşatıyor ki bize. Önümüzdeki kampanya sürecinde, yani bu kampanya hangi parayla yapılacak sorusunu da ortaya getirecek. Ve bu da aslında siyaseti tekelleştiren de bir şey. Türkiye'de işte atıyorum mesela akademisyen maaşları düşük tutuluyor. Neden? Sonuçta paranın verdiği bir güvenle de insan konuşuyor bazen. O güveni de siz alıyorsunuz onda. Mesela doktor maaşlarındaki baskılar falan, burada hep o da var. Yani burada illa sırf ekonomik krizden de değil. Sonuçta insanlar, evet, bir kısım insan maddi gücü azalınca bir tepki gösterir. Bir kısım insansa gerçekten maddi gücüyle beraber tepki gösterir. Onu belki bir STK üzerinden yansıtır, atıyorum daktiloya bağış yapar. Bunları da engelliyorsunuz siz aslında. Yani böyle bir o da yani ekonomik krizde iktidarın bir aracı, enstrümanı haline gelebiliyor.
Daktiloya bağış demişken belki katıl butonumuzu hatırlatayım böylelikle. Tabii. Şangay'ı cuma günü konuşacağız. Belki çok kısaca 2-3 dakika uzatalım. O da şeyle ilgili olsun. Altılı masa meselesiyle ilgili olsun. Aslında çok fazla konuştuk geçen zamanlarda.
Mayacığım, konuşmayalım altılı masayı. Eşimiz dostumuz kalmadı. Hakikaten.
Kalmadı mı? Tamam. Sabah Bahadır Erdem şey demiş. Altılı masa devrilmeyecek, dağılmayacak demiş. O zaman bunu söylemiş olalım en sonda.
Biz söyledik zaten onu. Yani altılı masada devrilecek bir şey. Ben söyledim en azından. Yani altılı masada devrilecek bir şey yok şu anda. Yani siyasi bir birliktelik olmadığı için altılı masanın devrilmesi bir siyasi birlikteliği bozmuyor. Bir siyasi ittifaka evrilmedi. Seçimi kazanmak için kurulan bir işbirliğine evrilmedi. Seçim kazanılmış da sanki sonrası planlanması icap ediyormuş gibi bir normatif noktada konumlandı. Dolayısıyla altılı masa yüzlerce sene devam edebilir. Altılı masa artık toplanmayabilir. Bizim hayatımızda değişen herhangi bir şey olmayacak. Daha gerçekçi siyasi arayışlara girmek lazım. Bu altılı masa partileriyle olursa çok hayırlı olur. Yani altılı masa partileri artık oturup milletvekili listeleri üzerinde, kabine mimarisi üzerinde, bürokratik restorasyon üzerinde ciddi ciddi konuşmalı. Kazanabilecek başkan adaylarını böyle medya aparatları üzerinden birbirini yıpratarak değil de ciddi genel başkanlar düzeyinde güvendikleri anketçilerin, güvendikleri araştırmacıların yorumlarıyla belirlemeli. Buradan Kemal Bey çıkabilir, Mansur Bey çıkabilir, Ekrem Bey çıkabilir, Meral Hanım çıkabilir. Burada bizim adayların kim olacağı konusunda bir fikrimiz, bir kanaatimiz genel itibariyle yok. Yani onun orada bir fikir, bir kanaat belirtmiyoruz. Ama yürütülen sürecin siyasi olması, seçimin henüz kazanılmamış olduğu gerçeğinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Yani bir siyasi ittifaka, bir güç bölüşümü anlaşmasına, bir görev bölüşümüne, bir seçim stratejisine, bir yol haritasına ihtiyaç var. Bu yol haritası olmadan şu anda biz hakikaten bazı insanların Kemal Bey'i gördüğü zaman ne hissettiğine, ne düşündüğüne, onlarda hangi intibayı uyandırdığına bakarak aday belirlemeye çalışıyoruz. Bu yanlış bir şey. Aynı insanlar 10 sene önce aynı intibaları Tayyip Bey'den alıyorlardı. Yani siyasi liderler bizim hayatın belli bir anında onlara baktığımız zaman bize hissettirdiklerinden daha fazla figürlerdir, öyle söyleyeyim. Ve onların performansı da bizim intibalarımız tarafından dizginlenmez. Siyasi rekabet koşulları, toplum önünde gerçekleşen şeffaf ön pazarlıklar sonucunda şekillenir. Ki gücü ele aldıktan sonra onları dizginleyebilelim. Anlatabiliyor muyum? O yüzden böyle ortada saçma sapan bir tartışma dönüyor. Bir tarafta son derece romantik söylemler var. Bir tarafta meydan okumalar var. Bunlar seçim satımı haline girerken altılı masanın nasıl yanlış bir strateji sonucu oluştuğunu gösteren gelişmeler. Ortada siyasi hırsla kurulmuş bir birliktelik maalesef yok. Henüz oluşmadı. Ve çok vakit de kalmadı. Dolayısıyla sadece başkan adayını belirleyip böyle seçim dönemin miting kargaşası içerisine girmek istemiyorlarsa, küskünler yaratmak istemiyorlarsa, oy kaçırmak istemiyorlarsa ve herkesi sandığa çekmek istiyorlarsa bir an evvel altılı masaya bir karakter vermek zorundalar. Siyasi bir karakter vermek zorundalar.
Ben hızlı birkaç şey ekleyeyim. Aday kim olursa olsun illa birileri mutsuz olacak. Bunu bir defa söyleyelim. Gerçek gündemle buluştu Kılıçdaroğlu. Orada bizim dostumuz Nezihan Uykun'un da biraz zorlamasıyla bir liste konusunu ilk defa Kılıçdaroğlu'nun ağzından duydum kendi adıma. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu daha hakiki bir pazarlık. Yani orada bir gerçekten partiler oturur, konuşur, anlaşırsa bence yani Cumhurbaşkanı adayı X olsun, Y olsun, Z olsundan falan daha öte, daha somut artık o liste düzgün yapılırsa Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun neredeyse çok rahatlarız biz. O liste güzel
çok,
bir
çok önemli. Tabii.
Güzel bir, çünkü vekillik konusu bayağı somut bir konu. İllerde gerçekten siyaset yapılıyor. Bugün atıyorum Niğde'de bir vekil daha fazla çıkartmak, atıyorum Kırşehir'de iki vekil daha fazla çıkartmak, Samsun'da üç vekil daha fazla çıkartmak yapılabilir şeyler. Aslında bu partilerin şöyle çok erişilebilir, çok ölçülebilir. Doğru aday, doğru hani hesaplar, kitaplar yapılır. Çünkü bu partiler yaptılar daha öncesinde. Hangi ilde hangi aday doğru? İşte teşkilatlara ne zaman dinlenmeli? Teşkilatlar ne zaman dinlenmemeli? Bu partilerin genel başkanları merkezlerinde de bir birikim oluştu yerel seçimlerde diye düşünüyorum. O tecrübeler de var. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti. Hani hangi aday doğrudur, hangi aday yanlıştır, teşkilat ne zaman doğru söyler, ne zaman yanlış söyler. Az çok bunlar öğrendiler bu şeyi ve o pazarlıklar daha hakiki pazarlıklar bence. Ve çok somut pazarlıklar ve iyi yani burada. Ben pazarlığı olumsuz bir şey olarak görmüyorum yani. Hani liberaliz diyoruz ya, burada gayet insan otursunlar, anlaşsınlar, çok daha ileri gidilir. Şöyle söyleyeyim de, Recep Tayyip Erdoğan Çankaya ilçesi için gayet Çankaya ilçesinin uygun adaylığı. Atıyorum Konya'nın işte Meram'ı için Meram'a uygun adayını belirleyebilen bir liderdi. Bizim muhalif liderler de böyle liderlerdir. Her gayet doğru düzgün adaylar belirlenir. İllerde vekiller de fark ettirir oy konusunda. Yani evet. Her oyun değeri var. Her oyun önemi var. Her oyun öyle bir öyle de böyle etkisi var. Şöyle söyleyeyim, hani vekil listeleri Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı da vekil listelerini etkileyecektir. İki oy vereceğiz gelecek seçimde, herkes çok iyi biliyor. Yani umarım sadece iki oy veririz bir defa. Seçim ilk turda biter. Üçüncü oya gerek kalmaz. Bir defa onu da ekleyeyim. Ve bunun bilinciyle çok somut ilerleme sağlanır. Yani o biraz o konunun bahsedilmesi biraz umutlandırdı beni yani. Onu eklemem lazım. Maya, senden özür dileyerek bir de şey konusunda insanlar konuşmamızı istiyorlar. Bu LGBT dayatmasına karşı bir yürüyüş yapıldı. İnsanlar bizden bu konuda da fikirlerimizi merak ediyorlar.
Evet, o konuyu da konuşalım kısaca.
Tamam. Diyorlar ya, çocuklarımızı korumak istiyoruz falan diye. Şimdi Bilgehan Hoca iki çocuk babası. Tehlikede hissediyor musunuz? Nasıl koruyacaksınız bu büyük tehdide karşı?
Tehlikede hissetmiyorum. Çocuklara yönelik çok fazla tehlike hissediyorum. Öncelikli olarak çocuklarımın dünyaya karşı bir tehlike oluşturmamasını isterim ben. Yani benim işe başlangıç noktam çocuklarımı korumak değil, çocuklarımın diğer insanlara tehlike oluşturmayacak şekilde yetişmesi. Hani herkes çocuğu çok düşmanca bir dünyadan korumaya çalışıyor ama yani çocuklar da o dünyanın bir parçası ve dışarıya karşı düşmanca hareket edebilirler. İşe biraz öyle başlamak lazım. Çok temel ahlaki önermeler var burada. Yani başka insanların mesela vücut bütünlüğüne kastetmemeleri lazım. Onların rızası dışında vücutlarına dokunmamaları lazım ve kendi vücutlarına dokundurmamaları lazım. Başka insanların mülkiyetlerini gasp etmemeleri lazım ve başkalarının da onların mülkiyetini gasp etmesine izin vermemeleri lazım. Yani başka insanlarla bir karşılıklı sözleşme içerisinde yürütecekler bu hayatı. Ve kendileri karar verecekler bu sözleşmeyi kime karşı ne kadar esnetecekler, kime karşı ne kadar sıkı tutacaklar. Yani ben mesela hiç tanımadığım insanlara karşı uyguladığım prensipleri eşime karşı uygulamıyorum. Ona karşı çok daha müsamahkarım. Arkadaşlarıma karşı daha farklıyım. Hayat böyle bir şeydir. Ama sürekli olarak bir karşılıklılık prensibi içerisinde gider yani bu işler. Onların ahlaki olarak benimsemeleri gereken önerme bu. Benim onlara öğreteceğim, dünyaya zararsız bir şekilde yaşamalarını salık verdiğim öğreti bu. Böyle düşünüyorum. Şimdi işte yavaştan başlıyoruz, konuşuyorlar, anlatıyoruz falan. Yani LGBT meselesini de burada ayrı bir paranteze alma ihtiyacı duymuyorum. Çünkü onların bu prensiplere uydukları takdirde kiminle ne derecede ilişki kuracakları biraz kendi inisiyatiflerinde bir konu olacak. Yani orada ben bir hayat yaşıyorum, yaşadım, 40 yaşındayım, bitireceğiz hayat işte. Yani onlar bir hayat yaşayacaklar, kendileri yaşayacaklar yani. Dolayısıyla hani o konuda benim tasarrufum olamaz. Olsa da ne işe yarar onu da bilmiyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Olsa da diyelim ki bir tasarrufum oldu, çok böyle kontrol etmeye çalıştım bu işi. Ne işe yarayacak? Başarılı olmayacağını çok iyi biliyoruz yani hepimiz. Çünkü bu bambaşka bir şey. O hissi bastırmasını, bana karşı bastırmış gibi yapmasını sağlayabilirim sadece. Orada biraz gerçekçi olmak lazım. Dediğim gibi yani temel ahlak önermesi LGBT karşıtlığı üzerine kurulamaz. Herhangi bir şeyin karşıtlığı üzerine de kurulamaz. Yani LGBT karşıtlığı üzerine kurduğunuz zaman ahlakı, kendinizi ve önemsediğiniz insanları bir kurban dünyayı da mütecaviz olarak gördüğünüzü ilan etmiş oluyorsunuz. Ama herkes bu dünyanın bir parçası ve karşılıklı ilişkiler yürüterek ilerliyorlar. Bu kadar.
İlkan, sana geçerken özür dilerim. Yani yürüyüş hem beklenilen ilgi uyandırmadı aslında. Kalabalığı sağlayamadılar. Bir de açıkçası bir noktanın sevindirici olduğunu düşünüyorum. Böyle en radikal, böyle en saçma sapan, nereden nasıl garip garip tiplerin falan bir araya geldi. Bir etkinlik, Tuğçe Kasaz'ın falan konuşma yaptı. Böyle sürreal bir etkinlik aslında. Belki de iyi oldu, ne dersin?
Batı'daki LGBT kabulü sürecine baktığımız zaman aslında 1980'lerde AIDS hastalığının salgın olarak yayıldığı dönemlerde ciddi bir korku vardı. Hatta Batı'da mesela 20. yüzyıl boyunca ciddi şekilde, mesela Amerika'da bir ara işte LGBT bireylerin mesela Washington'dan neredeyse bu McCarthy dönemindeki fişlemelerle beraber kovuldukları, ciddi şekilde fişlendikleri dönemler yaşandı. Ama Batı'daki süreç ne zaman dönüştü diye ben biraz onu hatırlayarak bakıyorum. Ciddi şekilde bu işlerden politik nemalanmaya çalışan Cumhuriyetçi Parti bence kendi oyununda altta kaldı bu konularda ve kendisinin karşıtlarını bir şekilde daha özgürlükçü bir noktaya doğru ittirdi. Burada da dediğine katılıyorum. Bu absürt politizasyon aslında Türkiye'de LGBT konusundaki genel kabulü, genel hoşgörüyü arttıracaktır diye de düşünüyorum hatta sana katılarak. Ve Türk toplumunun da, yani biraz burada özcü de davranacağım, bir Doğu Avrupa toplumu olmadığını görmek lazım. Bu Türk toplumu, burası Polonya değil, yani burası Sırbistan da değil. Burada o kadar Türkiye halkı bu konularda olmadı yani ve olmayacak öyle toplumlar gibi diye düşünüyorum ben. Şimdiye kadarki eylemlerde de halkın tırnak içinde tepkisi zannedildiği kadar yüksek olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak bu. Ama tabii ki biz burada siyasal mücadeleyi göreceğiz, yaşayacağız. Bu, onu söylemek lazım. Bu arada Bilgehan'ın dediklerine birkaç şey de ben ekleyeyim. Bilgehan'la konuşmuştuk bu konuyu. Gerçekten çok şanslı birisi, ikiz çocuk babası olarak. Böyle ya da böyle iki çocuk aynı ortamda doğuyor, aynı şeylere maruz kalıyor. Ama farklı insanlar bunlar. Yani ve farkı görebiliyorsunuz orada. Yani o insanın biricikliğini birinci elden, esasında dünyada en iyi yaşayan, en iyi, bunun en iyi şahitlerinden bir tanesi. Ve bu insanın biricikliğini bu kadar net bir şekilde gören bir insanın herhangi bir insana dışarıdan giydirilecek kalıplara karşı ister istemez bir hani ya siz ne diyorsunuz ya duygusuna sahip olacağına ben inanıyorum açıkçası. O açıdan çok şanslı birisi. Gerçekten de siz ne yaparsınız? Yani aynı ortamda, aynı şekilde, aynı anneyle, aynı babayla iki çocuk aynı anda büyüyor ve ikisi birbirinden çok daha farklı insanlar oluyor. Çok daha biricik insanlar oluyorlar. Biz insanın biricikliğine ne bilen insanlarız. Bunu her kalıba sokamadığımız insanları görecek insanlarız diye düşünüyorum. Herkes de zaman içerisinde bunu görür diye umuyorum.
İsmi Hür Şafak olan bir çocuk, bilmiyorum babasının ne ölçüde ne kadar dinler. Ama Bilgehan Hoca'ya sahip olduğu için şanslı zaten. Onu dinlesi iyi eder. Diyelim, kapatalım artık. Bayağı da uzattık. İzleyenlere çok teşekkürler. Yayını lütfen beğenip paylaşmayı unutmasınlar. Katıl butonunu hala ekonomik olarak çökmedilerse belki basıp bize bağışta bulunabilirler. İlkan Dalkuç, Burak, Bilgehan Özpek, ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.